Ayrım 25, sayfa 278, Çakal, Frederick Forsyth. Thomas sağdan yürüyüp ortası çimli küçük bir avluyu geçti ve 10 numaranın arkasına varıp zili çaldı. Kapı hemen açıldı ve kendisini tanıyan iri yarı bir polis selam vermek için hemen duruşunu düzeltti.
''Günaydın komiser bey, Mr. Harrow Bey sizi hemen odasına götürmemi söyledi.''
Birkaç dakika önce Thomas'ı yerinden arayan James Harrowby, başbakanın özel güvenlik şefiydi. Yakışıklı, 41 yaşında olduğu halde çok daha genç gösteren Harrowby, büyük bir İngiliz üniversitesinin renklerini taşıyan kravat bağlamıştı boynuna. Poliste geçirdiği parlak bir meslek hayatı sonucu Downing Street'te görevlendirilmişti. Thomas gibi o da başkomiserdi.
''Buyurun Brain'' dedi Thomas'ı görünce ayağa kalkıp. Başıyla Thomas'ı getiren polise bir işaret yaptı. ''Teşekkür ederim Chalmers.''
Adam çekildi ve kapıyı kapadı. ''Beni neden çağırttınız?'' diye sordu Thomas.
''Nedenini söyleyebileceğinizi umuyordum. Başbakan benimle bir çeyrek önce konuştu ve sizi hemen görmek istediğini bildirdi. Önemli bir iz üstündesiniz galiba.''
Thomas bu sorunun sorulmasına yol açabilecek bir tek neden görebiliyor ama haberin nasıl olup da bu kadar çabuk başbakana ulaştığını merak ediyordu. Her neyse başbakan sırrı özel güvenlik şefine açmayı gerekli görmediyse bu kendi bileceği işti.
''Bildiğim kadarıyla hayır'' cevabını verdi.
Harrow bir önündeki telefonu açtı ve başbakanın özel çalışma odasını istedi. Hattan bir cızırtı geldi ve bir ses ''Sizi dinliyorum'' dedi.
''Ben Harrow bir başbakanım. Komiser Thomas geldi.''
''Peki efendim. Hemen.'' Telefonu kapadı. ''Sizi bekliyor. Haydi numara yapmayın. Kim bilir yine ne keşfettiniz. Daha önce geldikleri halde bekleyen iki bakan var sırada.''
Harrow bir uzun bir koridor boyunca önünde yürüdü ve dışı yeşil kapitone bir kapının önünde durdu. Dışarı çıkmakta olan bir sekreter iki adamı gördü ve kapıyı açık tutarak geri çekildi.
Harrow bir rahatça duyulan bir sesle haber verip Thomas'ı içeri soktu.
''Komiser Thomas başbakanım.''
Kapıyı gürültüsüzce ardından kapayıp çekildi. Thomas bir bakışta odayı belleğine kaydetti. Yüksek tavanlı zarif bir şekilde döşenmiş, her yanı kitap ve gazetelerle kaplı, sessiz ve büyük bir oda. Duvardaki tahtalarla pipo tütününün birleşiminden meydana gelen kokuyla kaplı. Kısacası bir başbakanın odasından çok bir üniversite rektörünün odasını hatırlatan bir yer. Odanın öbür ucundaki pencerenin önünde duran adam döndü.
''Günaydın komiser, oturun lütfen.''
''Günaydın başbakanım.''
Çalışma masasının tam karşısında duran dik arkalıklı iskemleye yapıştı ve ucuna ilişti. Göz kapakları düşük ve bir parça hüzünlü gözleriyle zevk almaksızın uzun süre koşmuş bir köpeği andıran hükümet başkanını ilk kez bu kadar yakından görüyordu. Sona erdiği halde hala ülkenin başlıca konuşma konusu olan Christine Keeler Ward olayının sıçrattığı pislikten hükümetini korumak için ne büyük sıkıntılar çektiğini biliyordu.
''Komiser Thomas, Fransız cinayet masasında görevli meslektaşlarınızdan birinin isteği üzerine giriştiğiniz soruşturma dikkatimi çekti.''
''Evet öyle başbakanım.''
''Bu soruşturmanın amacı da yakın gelecekte Fransa'da yapılacak bir iş için OAS'nin parayla tuttuğu kiralık katili bulmak sanırım.''
''Bize ayrıntılı bilgi verilmedi başbakanım, sadece bu muhtemel katilin kimliğini anlamamız rica edildi.''
''Yine de komiser sizin bu konudaki kişisel görüşleriniz nelerdir?''
Thomas hafifçe omuz silkti.
''Sizinkilerin aynı başbakanım.''
''Daha iyi. Mesleği adam öldürmek olan bu katilin hedefi de sanırım oldukça açık.''
''Başbakanım sanırım Fransa'da başkanın öldürülmesinden çekiniyorlar.''
''Doğru. Hem bu ilk defa olmuyor.''
''Hayır efendim. Daha önce de 6 kere aynı şeyi yapmaya kalkışmışlardı.''
Başbakan görev süresince dünyada olup biten olayları açıklayabilirmiş gibi önünde duran gazeteleri inceledi.
''Komiser, bu ülkede yüksek yerler işgal eden, soruşturmanızın da mümkün olduğu kadar az çaba ve istekle sürdürülmesini dileyen kişiler bulundu, hiç aklınıza geldi mi?''
''Doğrusu hayır başbakanım'' cevabını verdi. Gerçekten çok şaşıran Thomas.
''Soruşturmanın neresinde olduğunuzu bana çabucak anlatabilir misiniz?''
Thomas baştan başlayarak olayın kısa olduğu kadar açık bir özetini başbakana vermeye çalıştı. Sözlerini bitirdiğinde başbakan hiçbir şey söyleyemeden piposundan kısa nefesler çekip ağır ağır odasını arşınlamaya koyuldu. Thomas onun ne düşündüğünü merak ediyordu. Belki de 450 kilometre ötedeki başka bir çalışma odasında oturmuş, Fransa'nın işlerini yöneten gururlu generalle bir gün karşılaştığı Cezayir yakınındaki kumsalı düşünüyordu. Çokluk yakınlaşmalarına yardımcı olmayan nice olay geçmişti son 20 yıl içinde. Belki de ülkesinin bir sürü önemli kişisinin de adının karıştığı ve az kaldı hükümetini devirecek olan çok yeni ve gürültülü olayı düşünüyordu sadece. Artık eskimiş ve neredeyse geçerliliği kalmamış fikirler ve ilkelerle yönetilen bir dünyada doğup büyümüş, yaşlanmakta olan biri olarak hissediyordu kendini. Belki yakın gelecekte bir ameliyat geçirmesinin zorunlu olacağını seziyordu. O gölgeye çekilirken yepyeni bir ekip yerini alacaktı. Bir an kitaplığın önünde durdu, piposunu ağır bir billur külleye vurmak için çalışma masasına eğildi, sonra doğruldu, karşısındaki adama baktı. ''Komiser Thomas, General de Gaulle'ün dostum olduğunu belirtmek isterim. Hayatıyla ilgili en ufak bir tehlike varsa ve tehlike ülkemizden geliyorsa bu adamı yakalamak gerekir.'' Sizden soruşturmanızı bütün gücünüzle sürdürmenizi rica ediyorum. Bunu sonuçlandırmak için gerekli imkanların azamisini emrinize vereceğim. Şu ya da bu yönde kesin bir görüş sahibi olana kadar bütün gücünüzü bu işte harcamanızı istiyorum. Özellikle sonra raporunuzu bana ulaştırmanızı rica edeceğim. Tabii bu Kaltrop denen adamı bulursanız hemen tutuklayacaksınız, anlaşıldı mı?
Tamamen anlaşıldı başbakanım, karşılığını verdi Thomas. Başbakan görüşmenin sona erdiğini belirtmek için başını eğdi. Thomas yerinden kalkıp kapıya doğru yürüdü. Başbakanım.
Evet. Bu Charles Kaltrop konusunda araştırma yapmamıza yol açan şüpheleri Fransız polisine şimdiden bildirmemiz gerekiyor mu? 1961 Ocağı'nda Dominik Cumhuriyeti'nde bulunup bulunmadığını henüz bilmiyoruz.
Başbakan bir an düşündü. Hayır, elle tutulur deliller toplamayı beklemeniz daha iyi. Bir takım söylentileri ciddiye almakla Fransız meslektaşlarınızı yanlış bir yola sürükleyebilirsiniz.
Peki başbakanım. Bana da Mr. Harrowby'yi yollamak lütfunda bulunur musunuz? Size tam yetki verilmesi için gereken talimatı hemen kendisine bildireceğim.
Aynı gün birkaç saat sonra Thomas'ın emrinde gizli servisin en seçkin 6 müfettişinden meydana gelen bir ekip vardı. Olayı uzun uzun anlattı onlara, gizli tutacaklarına yemin ettirdi ve arkası gelmeyen bir dizi telefona cevap vermeye koyuldu. Saat 6'dan az sonra Maliye Şubesi Charles Harold Kaltrop'un vergi beyannamelerinin bulunduğu dosyayı çıkarmıştı. 3 çeyrek sonra da müfettişlerden birinin getirdiği dosyadaki belgeler, geçmiş yıl içinde Kaltrop'un kimsenin yanında çalışmadığını ve önceki yılı da ülke dışında geçirdiğini gösteriyordu. Ama 1960 ile 61 mali yılı süresince hafif silahlar ihraç eden büyük bir fabrikanın şubesinde görev almıştı. Bir saat sonra Thomas firma müdürünün adını öğreniyor ve Surrey'deki kır evinin telefonunda buluyordu adamı. Kendisiyle hemen görüşmek üzere randevu aldı ve alacakaranlık Times'ın üzerine yayılırken resmi Jaguar'ına atlayıp nehri geçerek Virginia Water köyüne yollandı. Orta boylu, bakımlı, giyimine özenen bir adam olan Patrick Monson'un bir ani ölüm tacirine benzeyen yanı yoktu. Charles Kaltrop'un firmasında topu topu bir yıl çalıştığını söyledi Thomas'a. Anlattıkları arasındaki en önemli ayrıntı, 1960 Aralığı ile 1961 Ocağı'nda İngiltere ordusunun ihtiyaç fazlası olan bir parti makineli tüfeğin satışını Trujillo'nun polis müdürüyle görüşmek üzere Dominik başkenti Ciudad Trujillo'da bulunduğuydu. Thomas güç gizlediği bir tiksintiyle Monson'u süzdü ama Kaltrop'un niçin Dominik Cumhuriyeti'nden bu kadar çabuk ayrıldığını sormakla yetindi. Sorusu Monson'u şaşırttı. Tabii ki Trujillo öldürüldüğünden geri dönmesi gerekmişti. Rejim birkaç saat içinde yıkılmıştı. Öldürülen diktatöre silah satmış bir adam için beklemeden kirişi kırmak en doğru yoldu. Thomas düşündü. Kuşkusuz. Bu gerekçe insana mantıklı geliyordu. Monson'a bakılırsa Trujillo'nun şehir dışında pusuya düşürülüp öldürüldüğü haberi geldiğinde Caltrop polis müdürünün odasında oturmuş satış şartlarını konuşuyordu. Polis müdürü yemyeşil olmuş, özel uçağıyla pilotunun her an hazır beklediği evine koşmuştu hemen. Ayaklananlar şehirde toplanmaya başlıyorlardı. Caltrop da bir an önce adadan kaçmak için bir balıkçıyı büyük paralar ödemek zorunda kalmıştı. Caltrop'un firmadan niçin ayrıldığını sordu Thomas. İşten çıkarıldığı cevabını aldı. Neden mi? Monson bir an düşündü sonra konuştu. Komiser, silah ticaretinde çok sıkı bir rekabet vardır. Bu iş adam öldürmeye kadar gidebilir. Aynı alıcıyla anlaşmak isteyen biri için rakibinin kaç paraya ne teklif ettiğini öğrenmek hayati önem kazanabilir. Sadece Caltrop'un firmaya bağlılığından şüphe etmeye başladığımızı söyleyelim. Arabayla başkente dönerken Thomas Monson'un anlattıklarını düşünüyordu. Akla yakın hatta mantıklı sayılabilecek olan bu açıklamalar, Karayipler'deki ajanın Caltrop'un diktatörün ölümüyle ilgili olduğu yolundaki haberiyle çelişiyordu. Öte yandan bu silah tüccarına göre Caltrop ikili oynayabilecek türde bir adamdı. Hem bir silah fabrikasının resmi temsilcisi olarak ortaya çıkar hem de ihtilalcilerin emrine girebilir miydi? Özellikle bir nokta Thomas'ın kafasını kurcalıyordu. Monson'a bakılırsa firmada çalışmaya başladığı sıra Caltrop tüfek konusunda pek bir şey bilmiyordu. Bir usta nişancının silah konusunda da uzman olması gerekmez miydi? Tabii firmanın hizmetinde çalıştığı bir yıl içinde silah tekniğiyle haşır neşir olabilir. Ama acemi nişancıysa son hızla giden arabayı şaşmaz bir kurşunla durdurmak üzere partizanlar onunla nasıl anlaşabilirlerdi? Bu arada Caltrop'un hikayesinin gerçekle bağdaşıp bağdaşmadığı da bilinmiyordu. Thomas omuz silkti. Hiçbir şey ispatlanmış ya da yalanlanmış değildi. Aşağı yukarı aynı noktadaydı. Ama çalışma odasında onu bekleyen haberler fikrini toptan değiştirmesine yol açtı. Caltrop'un evi çevresinde soruşturma yapmakla görevli müfettiş, adamın yakın komşusu olan bir kadını iş dönüşü sorguya çekebilmişti. Kadının söylediğine göre Caltrop, İskoçya'ya gittiğini söyleyerek birkaç gün önce evinden ayrılmıştı. Binanın önünde duran arabanın arkasında komşu kadın birkaç olta görür gibi olmuştu. Olta mı? Komiser Thomas odasında hüküm süren sıcağa rağmen buz gibi bir ürpertinin vücudunda dolaştığını hissetti. Müfettiş raporunu tamamlarken meslektaşlarından biri içeri girdi.
Komiserim.
Evet.
Aklıma bir şey geldi.
Sizi dinliyorum.
Belki de bir rastlantı ama çakalı meydana getiren harfler adının ilk üç harfiyle soyadının ilk üç.
Dipnot. Çakal kelimesinin Fransızcası Ciha Cal olarak yazılır. Burada İngilizce'deki Jaçkal değil, Fransızca'daki yazılışa göre bir benzetme yapılıyor.
Tüh, vay canına diye bağırdı Thomas ve bütün vücudunu sarsan bir hapşırık koyverirken elini hemen telefona uzattı.
15. Kızım. İçişleri Bakanlığı'ndaki üçüncü toplantı saat 10'u biraz geçe başladı. Bir büyükelçilikteki kabul resminden dönen bakan trafik tıkanması yüzünden gecikmişti. Sözü ilk alan SDEC'den General Guilbault oldu, kestirmeden konuya girdi. Eski Nazi katili Kassel gizli servise bağlı ajanlar tarafından Madrid'de bulunmuştu. Büyük bir apartmanın geniş balkonlu çatı katında oturuyor, eski bir SS subayı ile ortaklaşa kurduğu, epey para getiren işinde çalışıyor ve görünürde OAS yöneticileriyle en ufak bir ilişkisi bulunmuyordu. Yaşlı, sık sık romatizma krizleri geçiren bu içki düşkünü adamın çakal olması çok güçlü. General söyleyeceklerini bitirdiğinde bütün bakışlar lebele çevrildi. Komiserin raporu iyimserlik yansıtmıyordu. Gün boyu gelen bir takım haberleri verdi. Amerika'dan silah kaçakçısı Chuck Arnold'un Amerikan ordusunda kullanılmaz olan bir parti eski AR-10 tüfeğini satışı için genelkurmay başkanıyla pazarlık yapmak üzere Kolombiya'da bulunduğunu bildirilmişti. Botoga'da kaldığı sürece devamlı FBI'ın denetimi altında tutulmuştu. Görünürde başka şeyler yapmayı tasarladığından şüphelenmeyi gerektirecek hiçbir belirti yoktu. Yine de faydalı olabileceği düşüncesiyle dosyası telexle Paris'e iletilmişti. Witten Lino'nun dosyası da aynı yoldan cinayet masasına gelmişti. Mafyanın eski katilinin izi hala bulunamamıştı ama bu işi yapmadığı peşinen düşünülebilirdi. 1.60 boyunda geniş göğüslü, simsiyah saçlı ve yanık tenli Witten Lino, çakalın tarifine %100 ters düşüyordu. Güney Afrika'da Piet Schuiper'in Britanya Uluslar Topluluğu'na bağlı bir Batı Afrika ülkesindeki çeşitli elmas madenlerini işleten büyük bir şirketin özel ordusuna komuta ettiği, görevi şirketin maden imtiyazı aldığı geniş bir bölgede devriye gezip her türlü değerli taş kaçakçılığı da önlemekti. Bu polislik görevini yaparken başvurduğu yöntemler konusunda kimsenin kendisine meraklı sorular sorduğu yoktu. Ayrıca etkililiğinden çok memnun olan işverenleri şirketlerinde çalıştığını doğrulamışlardı. Schuiper orada düzenli bir iş bulmuşa benziyordu. Belçika polisi adını verdiği eski kiralık asker Jules Berenger ile ilgili soruşturmayı tamamlamıştı. Katanga lideri Chombe'nin eski fedaisi 3 ay önce Guatemala'da bir barda çıkan kavga sonucu öldürülmüştü. Lebel dosyasındaki son raporu okumayı da bitirdi. Başını kaldırdığında 14 çift gözün bazısı hoşgörüsüz, birçoğu da buz gibi bakışlarla onu süzüyordu.
Yani hiçbir şey yok mu?
Albay Roland'ın sorduğu soru bütün dudaklardaydı. Hayır korkarım, hiçbir şey yok cevabını verdi Lebel. Bugüne kadar ilginç bir ipucuna rastlayamadık.
Demek başlangıç noktasından ileri gitmiş değiliz pek diye mırıldandı bakan.
Vallahi diye başlayacak oldu Lebel. Bouvier meslektaşını desteklediğini göstermek için atıldı.
Komiser Lebel'in elinde en ufak bir ipucu, soruşturmasını yapabilmesi için geçerli en ufak bir şey yok.
Bunu bilmiyor değiliz karşılığını verdi bakan sertçe. Mesela kapının hafifçe vurulması sözünü kesti. Bakan hafifçe kaşlarını çattı. Talimatı kesindi. Çok önemli durumlar dışında hangi gerekçeyle olursa olsun rahatsız edilmeyeceklerdi.
Girin.
Bakanın sekreterlerinden biri tedirgin bir şekilde kapının eşiğinde duruyordu. Özür dilerim sayın bakanım. Telefonla Londra'dan komiser Lebel'i arıyorlar. Hazır bulunanların düşmanlığını sezen sekreter kendini kurtarmak için ekledi. Çok önemli ve acele olduğunu söylediler. Lebel yerinden kalktı. Kusuruma bakmamanızı dilerim diye mırıldandı. 5 dakika sonra geri dönmüştü. Odadaki hava bu süre içinde ısınmamıştı. Yokluğunda ne gibi bir yol izleneceğini tartışmaya devam ettikleri açıkça belli oluyordu. İçeri girdiğinde uzun bir konuşmaya başlamış bulunan Albay St. Clair, Lebel'in yerine oturmasıyla sustu.
''Sanırım aradığımız adamın adını bulduk baylar.'' dedi komiser.
Yarım saat sonra toplantı çok hafiflemiş bir hava içinde sona eriyordu. Charles Calthrop'u yakalamak ve gerekirse temizlemek için en ufak bir haber sızdırmadan Fransa'da büyük çapta araştırmalara geçileceğine oy birliğiyle karar verilmişti. Aranan kişiyle ilgili ayrıntılı bilgiler ancak ertesi sabah Londra'dan telexle gelecekti. Ama bu arada genel haberleşme gerekli bütün aramaları sınır kapılarında ve il merkezlerinde yapabilecekti. DST adamın tarifini ülkedeki bütün limanlara, garlara, havaalanlarına yollayarak hemen tutuklanması gerektiğini belirten emri de ekleyecekti.
Calthrop dedikleri bu uğursuz herifi ele geçirdik sayılır dedi Raoul St. Clair de Vioban. Gece yarısı daha sonra yatakta buluştuğu metresine.
14 Ağustos günü başlarken de Jacqueline telefon etmek üzere gürültüsüzce yataktan aşağı süzüldü. Komiser Thomas Paris'te görüştükten sonra bu iş üzerinde kendisiyle çalışan 6 müfettişi odasına toplamıştı. Dışarıda yaz gecesinde Big Ben 12 kere çalarak gece yarısını bildiriyordu. Bir saat sonra savaş kurulu sona ermişti. Polislerden biri Calthrop'un bütün geçmişini incelemek, mümkünse ailesini bulmak, öğrenim gördüğü okulları tespit etmekle görevlendirilmişti. İkincisi hayatının daha sonraki bölümüyle ilgilenecekti. Okulu bitirdikten sonrasıyla, askerliğiyle, silah fabrikasında görevinden çıkarılana kadar çalıştığı yerlerle.
Üçüncüyle dördüncüye 1961 ekibinden bu yana yaptıklarını bulma görevi verilmişti. Nereye gittiğini, kimlerle ilişki kurduğunu, gelir kaynaklarını ve bu gelirlerin ne olduğunu. Son iki müfettiş Kaltrup'un son durumunu bulup çıkarmaya çalışacaklardı. Dairesini iyice arayacaklar, bulabilecekleri bütün parmak izlerini alacaklar, arabasını nereden satın aldığını çıkaracaklar, ehliyetini ne zaman sağladığını ve ehliyet için nereye başvurduğunu anlayacaklardı. Arabayla ilgili ayrıntıları da bulacak, uzun bir yolculuğa çıkmayı düşünüp düşünmediğini anlamak için arabasını bıraktığı garajı öğrenecek, araba vapurlarının yolcu listelerini inceleyecek, bütün hava alanlarını dolaşıp nereye olursa olsun bütün bilet alanların listelerini elden geçireceklerdi. Oradan çıkıp koridorda ilerlerken son iki polis yan gözle bakıştı.
''Temizleme, düzeltme, ütüleme'' dedi biri. ''Büyük iş anlayacaksın.''
''Asıl garibi'' dedi öbürü. ''İhtiyar ne olup bittiğini ve neler düşündüğünü bize anlatmak istemiyor.''
''Her neyse, bilinen tek şey var. Böylesine büyük imkanlar seferber etmek için emirlerin çok yüksekten gelmesi gerek. Galiba herif Siyam kralını öldürmeye kalkıştı.''
25. ayrımın sonu. Sayfa 290.